Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Tan Liu'nun The Ponzi Factor, yani yatırım kârlarının basit gerçeği adlı kitabı, hisse senedi piyasasındaki değer artışlarının kaynağını sorgulayan kısa ve tartışmacı bir finans eleştirisidir. Liu, hedge fonlar ve alım-satım şirketlerindeki deneyiminden hareketle, özellikle düzenli temettü ödemeyen hisselerde yatırımcı kazançlarının şirketlerden gelen nakitten çok, daha sonra piyasaya giren yatırımcıların ödediği paraya dayandığını savunur. Kitabın amacı, kâr, değerleme ve mülkiyet gibi yerleşik kabul edilen kavramları muhasebe ve nakit akışı açısından yeniden incelemektir. Yazarın ana benzetmesi, bu yapının Ponzi düzeneklerine benzer biçimde sürekli yeni para girişine ihtiyaç duymasıdır. Bu, finans literatüründeki yerleşik görüş değildir. Çünkü hisseler, şirket üzerindeki hukuki mülkiyet hakkını ve gelecekteki nakit akışı beklentisini de temsil eder. Yine de kitap, piyasa fiyatıyla gerçekleşmiş nakit arasındaki farkı sert biçimde görünür kılan bir karşı argüman sunar. Bu nedenle geleneksel yatırım rehberi olmaktan çok, sermaye piyasalarının işleyişine kuşkuyla yaklaşan polemik niteliğinde bir çalışmadır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, temettüsüz hisselerde kazancın kaynağı sorgulanıyor. Kitabın merkezindeki soru basittir. Fakat sonuçları bakımından geniştir. Bir şirket hissedara düzenli temettü ödemiyor. Hisselerini geri almak zorunda bulunmuyor. Ve yatırımcı da kazancını yalnızca hisseyi daha yüksek fiyata satarak elde ediyorsa, bu kazancın nihai kaynağı nedir? Liu Yu'da cevap, şirketin yarattığı ve ortaklarına dağıttığı nakit değil, sonraki alıcının yatırdığı paradır. Bir yatırımcı düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan sattığında karşı taraftaki yatırımcı daha yüksek bir bedel ödemiş olur. Onun da kâr etmesi için gelecekte daha yüksek bedel ödeyecek başka bir alıcı gerekir. Yazar, bu zincirin piyasa genelinde sermaye kazançlarını negatif toplamlı hale getirdiğini öne sürer. Çünkü komisyonlar, vergiler ve diğer işlem maliyetleri toplam yatırımcı parasını azaltır. Bu yaklaşım, temettü, hisse geri alımı ve gerçek nakit yaratımını yatırım getirisi değerlendirmesinin merkezine yerleştirir. Ancak kitabın Ponzi benzetmesi tartışmalıdır. Normal borsalarda şirketler gerçek faaliyetler yürütür, yatırımcılar hukuki ortaklık hakkı taşır ve fiyatlar gelecekteki karlılık beklentilerini yansıtabilir. Liu'nun katkısı bu olasılıkları reddetmekten çok. Özellikle nakit dağıtmayan şirketlerde fiyat artışının tek başına gelir yaratmakla aynı şey olmadığını keskin biçimde hatırlatmasıdır. İkinci olarak,
tahakkuk muhasebesi ile kasadaki para arasındaki fark Liu.
Kitabın önemli bölümünde finans sektöründe raporlanan kârın her zaman elde edilmiş nakit anlamına gelmediğini anlatır. Tahakkuk muhasebesinde. Gelecekte gerçekleşmesi beklenen bir satıştan veya varlık değerindeki varsayımsal artıştan doğan kazanç, nakit henüz alınmadan kayıtlara yansıyabilir.
Bu yöntem muhasebe açısından tek başına usulsüz değildir. Sorun, değerlemenin iyimser varsayımlara dayandığı.
Varlığın yeterince likit olmadığı ya da piyasada belirtilen fiyattan gerçekten satılamadığı durumlarda ortaya çıkar. Yazarın vurgusu, kağıt üzerindeki değer ile tahsil edilebilir para arasındaki ayrımdır. Aktarılan hedge fon deneyimlerinde, gelecekte daha yüksek bedelle satılacağı varsayılan varlıkların kârı erkenden yazılır. Beklenen satış gerçekleşmezse önceki performans görünümü yanıltıcı hale gelir. Liu ayrıca borç vadesi geldiğinde veya yatırımcılar para çekmek istediğinde eski değerlemeyi desteklemek için yeni yatırımcıların parasıyla işlem yapılmasının riski büyüttüğünü savunur. Bu tartışma okuyucuya her finansal raporda şu soruları sordurur. Kâr nakde dönüştü mü? Varlığın değeri bağımsız piyasa işlemleriyle doğrulanabiliyor mu? Fonun veya şirketin yükümlülüklerini karşılayacak likit kaynağı var mı? Kitabın en somut öğretici yönü, piyasa söyleminden önce nakit akışına bakma ısrarıdır.
Üçüncü olarak Hibionix örneği, değerleme varsayımlarının kırılganlığını gösteriyor. Kitapta aktarılan Hibionix hikayesi,
Liu'nun soyut muhasebe eleştirisini somutlaştırmak için kullandığı başlıca örneklerden biridir. Anlatıma göre fon, hayat sigortası poliçelerini satın alıyor, primleri ödemeye devam ediyor ve sigortalının ölümü halinde tazminat alma hakkını elde ediyordu. Böyle bir stratejinin ekonomik sonucu, tazminatların
ne zaman ve hangi miktarda alınacağına ilişkin varsayımlara bağlıdır. Fonun raporladığı getirilerin, fiilen tahsil edilen tazminatlardan ziyade poliçelere atfedilen tahmini değer artışlarıyla desteklendiği belirtilir. Başlangıçta yüksek görünen performansın yeni müşteri ve daha fazla varlık çekmesi de, raporlanan sayılara duyulan güvenin sermaye akışını nasıl etkilediğini gösterir. Daha sonra poliçelerin beklenen değerde olmadığının anlaşılması, değerleme ile nakit gerçekleşmesi arasındaki açığın maliyetini görünür kılar. Bu örnek bütün hedge fonların aynı biçimde çalıştığını kanıtlamaz. Ayrıca hayat sigortası poliçeleri gibi karmaşık, likit olmayan varlıkların değerlemesi, borsada anlık fiyatlanan hisse senetlerinden farklı sorunlar taşır. Buna rağmen Leo'nun örnekten çıkardığı ders açıktır. Yatırımcı, açıklanan getiriye yalnızca sonuç olarak değil, hangi varsayımlar ve hangi fiyatlama yöntemiyle üretildiği bakımından da bakmalıdır. Özellikle uzun vadeli, zor satılan varlıklarda denetlenebilir nakit tahsilatı, model değerinden daha güçlü bir güvence sağlar. Dördüncü olarak, krizler. Yeni para akışı kesildiğinde ortaya çıkan likidite riskini açıklıyor Liu, 1637 Lale Çılgınlığından 1929-1987. Ucubinzekiz'deki büyük piyasa kırılmalarına kadar uzanan tarihsel örnekleri, yeni yatırımcı parasının azalmasıyla ilişkilendirir. Onun çerçevesinde yükselen fiyatların sürdürülebilmesi için alıcıların devamlı olarak piyasaya girmesi gerekir. Güven zayıfladığında, kredi daraldığında veya yatırımcılar aynı anda satışa yöneldiğinde bu süreç tersine döner. Yeterli yeni alıcı bulunmadığında kağıt üzerindeki servet hızla nakde çevrilemeyebilir. Bu görüş, likidite riskini anlamak için faydalıdır. Bir varlığın görünen piyasa değeri, herkesin aynı anda satmak istediği koşullarda o değerden nakde dönüşeceği anlamına gelmez. Ancak tarihsel krizleri tek bir nedene, yeni para girişinin kesilmesine indirgemek eksik kalır. Para politikası, aşırı borçlanma, banka bilançoları, ekonomik daralma, düzenleme sorunları ve şirket karlılığı da krizlerin seyrinde etkili olmuştur. Kitap, çok nedenli ekonomik olaylara özellikle sermaye akışı merceğinden bakar. Okuyucu için pratik çıkarım, yalnızca yükseliş hikayesine değil. Piyasadaki alım-satım derinliğine, borçla finanse edilen talebe ve stres anında varlığın ne kadar kolay satılabileceğine dikkat etmektir. Türkiye'de de yatırım kararlarında hızlı fiyat artışını kalıcı nakit üretimiyle karıştırmamak bu eleştirinin uygulanabilir tarafıdır. Son olarak, hissi mülkiyet hakkı değil, yeniden satış beklentisi olarak okumak, The Ponzi Factor. Hisse senedinin şirket ortaklığını temsil ettiği yönündeki yaygın varsayımı doğrudan hedef alır. Leo, ortaklık iddiasının yatırımcı açısından anlamlı olması için şirket karının temettü ya da hisse geri alımı yoluyla pay sahibine ulaşması gerektiğini savunur. Aksi halde yatırımcının ekonomik sonucu işletmenin sahibinden çok başkasına daha pahalı satmayı uman bir varlık sahibine benzer. Google, Tesla ve Facebook gibi temettü ödemeyen büyük şirketlere yapılan göndermeler bu iddiayı görünür kılmak içindir. Yazarın yaklaşımı değer yatırımının temel sorusunu sadeleştirir. Şirketin kazancı ortak için ne zaman, hangi kanalla ve ne ölçüde nakde dönüşecek? Buna karşılık geleneksel finans yaklaşımı, dağıtılmayan karların şirket içinde yeniden yatırıma yönelerek gelecekte daha yüksek kazanç, temettü veya geri alım kapasitesi yaratabileceğini kabul eder. Dolayısıyla temettü yokluğu tek başına şirketin değersiz ya da hileli olduğunu göstermez. Kitabın ayırt edici tarafı bu karşı görüşü ikincil görmesi ve fiili ödeme yapılmadıkça mülkiyet anlatısına güvenmemesidir. Oker, Liu'nun sonucunu benimsemese bile şirket yönetiminin sermaye tahsis kararlarını daha sıkı değerlendirmeyi öğrenebilir. Sürekli kar açıklayan bir işletmenin neden ortaklara nakit döndürmediği, eldeki parayı nasıl kullandığı ve gelecekte ödeme yapma niyetinin ne olduğu. Bu çerçevede temel inceleme başlıkları haline gelir. Sonuç olarak The Ponzi Factor, piyasa değerlemelerine ve sermaye kazançlarına karşı sert. Hatta yerleşik finans anlayışına açıkça karşı duran bir kitap okumak isteyenler için uygundur. Özellikle bireysel yatırımcılar. Finans öğrencileri ve fon raporlarında görünen getiri ile gerçek nakit tahsilatı arasındaki farkı daha dikkatli değerlendirmek isteyen okurlar. Kitaptan yararlanabilir. Liu'nun temel pratik katkısı, yatırım kararını yalnızca fiyat grafiğine, kar açıklamasına veya popüler büyüme anlatısına dayandırmama çağrısıdır. Temettü, hisse geri alımı, serbest nakit akışı, likidite ve değerleme varsayımları gibi başlıkları daha eleştirel sorgulamaya teşvik eder. Bununla birlikte kitap, dengeli bir temel yatırım eğitimi yerine geçmez. Hisselerin hukuki mülkiyet niteliği. Gelecekteki işletme nakit akışlarının bugünkü değeri ve yeniden yatırım yoluyla büyüme gibi standart finans açıklamalarını yeterince ikna edici bulmaz. Bu nedenle okurun, Liu'nun Ponzi benzetmesine kesin bir tanım değil. Piyasa fiyatlarının kırılganlığına yönelik provokatif bir teşhis olarak ele alması daha sağlıklıdır. Benzer yatırım kitaplarının çoğu şirket seçimi, portföy dağılımı ya da piyasa zamanlaması öğretmeye çalışır. Bu kitap ise daha temel bir noktaya gider ve yatırımcının kâr diye adlandırdığı şeyin kaynağını sorgular. Onu türü içinde ayıran da bu dar ama ısrarlı odaktır. Kısa ve tekrar eden yönleri eleştirilse de, nakit dışı kârların sınırları üzerine düşünmek için çarpıcı bir karşı okuma sunar. Destek olmak isterseniz Tan Liu kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.